Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 3.
Stepan Arkadievich, Moskova mahkemelerinden birinin başkanı olarak 3 yıldan beri aslarıyla öteki başkanların olduğu kadar kendisiyle işi olan herkesin de sevgi ve saygısını kazanmıştı. Görevinde hak ettiği bu saygı öncelikle onun son derece iyi huylu oluşundan, bu da kendi kusurlarını bilmesi temeline dayanırdı. Ve ikincisi okuduğu gazetelerden değil de kendi kanından kaynaklanan liberalliğinden, son olarak da yaptığı işler karşısındaki kayıtsızlığından kaynaklanıyordu. Bu kayıtsızlık sayesinde bütün soğukkanlılığını koruyor, her türlü yanlıştan sakınıyordu. Stepan Arkadievich, evrak çantasını saygıyla taşıyan İsviçreli ile birlikte bürosuna gelerek çalışma odasına girdi, üniformasını sırtına geçirip mahkeme salonuna geçti. Bütün yazmanlar ve öteki memurlar ayağa kalkıp onu içtenlik ve saygıyla selamladılar. Stepan Arkadievich her zamanki gibi hemen yerine geçti, aslarının elini sıktı ve oturdu. Gerektiği kadar konuştu, şakalaştı, sonra da çalışmaya başladı. Hiç kimse görgü kurallarının sınırını onun kadar iyi ayarlayamaz, işlerin iyi yürümesi için gereğince özgür ve yalın görünmesini bilemezdi. Yazman, Stepan Arkadievich'in yanına gelen herkesin uyduğu kurala uyarak, elinde kağıtlarla, neşeyle ve saygıyla ona yaklaştı, başkanın bizzat örneklik ettiği rahat ve liberal bir ses tonuyla, "Sonunda Penza Eyalet Odası'ndan bilgileri aldık, lütfen bilgilerinizi sunarım." Stepan Arkadievich, kağıtları elinin uzanabileceği bir yere bırakarak, "Ya, demek sonunda geldi," dedi. "Peki o halde baylar." Sonra oturum başladı. Okumakta olduğu rapora ciddi ciddi başını eğerek, "Bilseydiler," diye düşünüyordu. "Eğer başkalarının daha yarım saat önce bir çocuk gibi davrandığını bilseydiler." Hem okuyor hem de gözleri gülüyordu. Saat 2'ye dek hiç durmadan çalışması gerekiyordu. Saat 2'de öğle yemeği için ara vardı. Saat daha 2 olmamışken salonun camlı büyük kapısı birden açıldı ve içeri biri girdi. Herkes bu şaşırtıcı olaya sevinip geri döndü ama mübaşir koşup kapıyı yeniden kapattı. Raporun okunması bitince Stepan Arkadievich esneyerek ayağa kalktı, genellikle gösterilen hoşgörüden yararlanarak bir sigara çıkardı, çalışma odasında içmeye gitti. Meslektaşlarından ikisi, yaşlı memur Nikitin'le mabeyinci Grinevich, onu izlediler. "Yemekten sonra bitiririz," dedi Stepan Arkadievich. "Tamam," dedi Nikitin. Grinevich tartıştıkları davanın kişilerinden birini anıştırarak, "Ünlü serserilerinden biri olmalı şu Fomin," dedi. Stepan Arkadievich bu sözler üzerine ön yargılı davranmanın sakıncalı olduğunu belirtmek istercesine kaşlarını çattı, sesini çıkarmadı. "İçeri giren kimdi?" diye sordu mübaşire dönerek. "Adamın biri Excellence, benim bir an uzaklaşmamdan yararlanıp çağrılmadan içeri giriyordu. Sizinle görüşmek istiyordu. Ona oturum bitince demiştim." "Şimdi nerede?" Mübaşir iri yarı, geniş omuzlu, kıvırcık sakallı birini göstererek, "Holde olmalı. Önce burada dolanıp durdu. İşte orada," dedi. Adam kürk başlığını çıkarmadan taş merdivenin eskimiş basamaklarını hızla çıkıyordu. Kolunun altında bir evrak çantasıyla aşağı inen bir memur durdu. Ziyaretçinin bacaklarına hoşnutsuzca baktı. Sonra soran bakışlarla Oblonski'ye doğru döndü. Stepan Arkadievich merdivenin üst başındaydı. Üniformasının sırmalı yakalığının üstünde gülümseyen tatlı yüzü kendisine doğru geleni tanıyınca daha da neşelendi. "Ta kendisi, Levin gelmiş," dedi yeni gelene dostça ve sevinçle gülümseyerek. "Bu mağaraya beni görmek için gelmeye korkmadın mı?" diye sürdürdü. Dostunun elini sıkmakla yetinmeyerek onu sevgiyle kucakladı. "Geleli çok oldu mu?" "Yeni geldim, seni hemen görmek istiyordum," dedi Levin. Çevresine sıkılgan ve endişeli bakışlarla baktı. Arkadaşının hem onurlu hem de sıkılgan olduğunu bilen Stepan Arkadievich, "Neyse, çalışma odama geçelim," dedi. Onu kolundan tutup tehlike arasından yol gösterilmiş gibi sürükledi. Stepan Arkadievich hemen hemen herkese, bütün tanıdıklarına, 60 yaşındaki ihtiyardan 20 yaşındaki gençlere, sanatçılara, bakanlara, tüccarlara, generallere ya da yaverlerine "sen" derdi. Öyle ki toplumsal sıralamanın iki ucunda yer alan ve kendisiyle pek senli benli olan bu sayısız insanlar, Oblonski aracılığıyla aralarında ortak bir çizginin varlığını araştırmaya kalkışsalardı çok şaşırırlardı. Birlikte şampanya içtiği herkes de senli benliydi ama aslarının yanındayken utanılacak senlerden biriyle karşılaşınca kendisine özgü bir yöntemle bunun buyruğundaki memurlar üzerindeki uyandıracağı kötü izini hafifletmeyi başarırdı. Levin utanılacak bir sen değildi ama Oblonski dostunun kendi içtenliğini üçüncü kişilerin yanında göstermekten sıkılacağını sezdi, bu yüzden de onu hemen çalışma odasına götürdü. Levin aşağı yukarı Oblonski ile aynı yaştaydı. İki erkek yalnızca şampanya yüzünden birbirleriyle senli benli değillerdi. Çocukluktan arkadaştılar. Kişilik ve zevklerinin farklı olmasına karşın çocuk yaşlarından beri seviyorlardı birbirlerini. Yine de farklı iş alanları seçen kişiler arasında olduğu gibi ikisi de hem ötekinin yaşam biçimini anlayışla karşılıyor hem de biraz yadırgıyordu. İkisi de kendi yaşam biçimini tek ve gerçek yaşam biçimi olarak görüyor, Zeki'ninkini saçma buluyordu. Levin, çalıştığı köyden Moskova'ya her gelişinde Oblonski'yi hafifçe gülümsemekten kendini alamazdı. Stepan, Levin'in işlerinin ne olduğunu pek bilmiyordu ve bunlarla hiç ilgilenmiyordu. Levin, her seferinde Moskova'ya heyecanlı, telaşlı, biraz utangaç ve bu yüzden de sinirli gelirdi. Bu gelişlerinde çoğu kez yaşam ve olaylar konusunda bütünüyle yeni ve umulmadık düşünceler taşırdı. Stepan Arkadievich bunlarla açıkça alay eder, eğlenirdi. Öte yandan Levin de arkadaşının sosyetedeki yaşantısı ve ciddiye almadığı durumunu hoş karşılamıyor, sık sık alay ediyordu. Oysa Oblonski, doğal davranan biri olduğunu sanıp kendine güvenerek safça alay etmeyi sürdürürken Levin korkuyor, özellikle de öfkeleniyordu. Stepan Arkadievich çalışma odasına girerken Levin'in kolunu bırakmış, tehlikenin geçtiğini belirtmişti. "Seni uzun zamandır bekliyorduk," dedi. "Seni gördüğüme çok sevindim. Nasılsın bakalım, ne zaman geldin?" Levin, Oblonski'nin tanımadığı iki meslektaşını görünce sustu. Hele Grinevich'in zarif, beyaz, ince uzun, sararmış, uçları kıvrık parmaklı elleri ve gömleğinden iki iri pırlanta ona özgürce düşünme olanağı bırakmıyor, bütün ilgisini çekiyordu. Oblonski durumu hemen anlayıp gülümsedi. "Ya öyle," dedi. "Sizi meslektaşlarımı tanıtmama izin verin. Filip Ivanovich Nikitin ve Mihail Stanislavich Grinevich." Levin'i tanıtırken bir Zamotvoslar işçisi, yani bir adam, tek elle 90 kilo kaldıran bir atlet, amatör hayvan yetiştiricisi, tutkulu bir avcı ve dostum Konstantin Dimitrovich Levin, Sergey Ivanovich Koznishev'in kardeşi, dedi. "Sevindim," dedi yaşlı olanı. Grinevich, tırnakları özenle kesilmiş ince elini uzatırken, "Kardeşiniz Sergey Ivanovich'i tanıma onuruna ermiştim," dedi. Levin kaşlarını çattı, kendisine uzatılan eli soğuk soğuk sıktı ve hemen Oblonski ile konuşmaya başladı. Bütün Rusya'da tanınan bir yazar olan üvey kardeşine çok saygı duysa bile kendisine yalnızca ünlü Koznishev'in kardeşi olarak söz söylenmesinden nefret ediyordu. "Hayır, artık Zemtvoslar'da çalışmıyorum. Herkesle kavga ettim. Artık toplantılara adımımı atmıyorum," dedi Oblonski'ye dönerek. "Olanaksız bu," dedi Stepan gülümseyerek. "Ama neden, nasıl?" "Uzun bir hikaye, bir gün anlatırım sana," dedi ama yine de öyküyü anlatmaya başladı. "Neyse, kısacası Zemtvosların hiçbir şey yapmadıklarına ve yapamayacaklarına inandım," dedi aşağılamış bir sesle. "Bazı yönlerden bir oyun bu. Parlamentoda oynanıyor. Ayrıca da ben bir oyuncakla oynayacak kadar ne gencim ne de yaşlı. Öte yandan," duraksadı, "bu iş eyalet koterisi için para yapma yolu. Eskiden vasilikler, yargı kararları vardı. Şimdi ise Zemtvoslar var. Rüşvet yerini yasal olmayan ödentilere bırakmış," dedi heyecanla. Dinleyicilerden biri aksini söylemiş gibi. "Vay vay, yeni bir aşamaya, tutuculuk aşamasına girdiğini görüyorum," dedi Stepan Arkadievich. "Neyse, bunları sonra konuşuruz." "Öyle, sonra konuşuruz. Seni görmem gerekiyordu," dedi Levin, Grinevich'in ellerine öfkeyle bakarak. Stepan Arkadievich belli belirsiz gülümsedi. "Ama baksana, Avrupalılar gibi giyinmeyeceğini söylüyordun sen," dedi arkadaşının yeni takımına bakarak. Giysisinin Fransız terzisi elinden çıktığı besbelliydi. "Evet, görüyorum, yeni bir aşamadasın sen." Levin kızardı ama bu kızarma farkında olmadan yüzü renklenen olgun biri gibi değil de kendini çok utangaç hisseden ve bundan da ağlayacak derecede rahatsız olan bir delikanlının kızarmasıydı. Bu zeki ve olgun yüzü böyle utanç verici bir durumda görmek çok garip geldi Oblonski'ye. Bu nedenle bakışlarını çevirdi. "Peki nerede buluşalım? Seninle kesinlikle konuşmam gerek," dedi Levin. Oblonski düşünür gibi durdu. "Bak, yemeği Gurin'in yerinde yiyelim. Orada konuşabiliriz. Saat 3'e kadar boşum." Levin düşündükten sonra, "Olmaz, birini daha görmem gerek," dedi. "Peki o halde akşam yemeğini birlikte yiyelim." "Akşam yemeği mi? Ama sana söyleyecek özel bir şeyim yok. Söyleyeceğim iki söz yalnızca. Daha sonra konuşuruz." "Öyleyse şu iki sözcüğü söyleyiver, akşam konuşuruz." "Söyleyeyim ama yine söylüyorum, önemli bir şey değil." Yüzü utangaçlığını yenmek için gösterdiği çabadan berbat bir duruma gelmişti. "Şerbaskiler nasıllar? İşler yolunda mı?" diye sordu. Levin'in baldızı Kitty'ye uzun zamandır sevdalı olduğunu bilen Stepan Arkadievich hafifçe gülümsedi, gözleri sevinçle parladı. "Senin iki sözcüğüne ben de kısaca yanıt verebilirim. Yani, çünkü özür dilerim, bir dakika." Yazmanı gelince sözünü kesti. Yazman, işlerin yürütülmesinde başkanlarından üstün olmanın bilincinde olan, bütün yazmanlarda ortak özellik olan saygılı ve dostça bir tavırla içeri girdi. Belgeleriyle Oblonski'ye yaklaştı, onun düşüncesini sorma bahanesiyle ortaya çıkan bazı güçlükleri belirtti. Stepan Arkadievich onu sonuna dek dinlemeden elini dosya yazmanın koluna dayadı. "Hayır, size söylediğim gibi yapın," dedi, karşı çıkışını gülümseyerek hafifletirken. Sonra konuyu nasıl anladığını kısaca açıkladı, kağıtları iterek "Lütfen böyle yapın, Zahar Nikitiç," diye yineledi. Yazman utanmış olarak uzaklaştı. Levin bu konuşma sırasında kendini toparlamıştı. Şu anda ayağa kalkmış, iki elini bir iskemlenin arkalığına dayamıştı. Yüzünde alaycı bir ifade vardı. "Anlamıyorum, hayır anlamıyorum," dedi. Oblonski neşeyle gülümseyerek bir sigara aldı. "Neyi anlamıyorsun?" diye sordu. Levin'den garip bir çıkış yapmasını bekliyordu. Levin omuzlarını silkti. "Burada ne yaptığınızı anlamıyorum," dedi. "Bunu nasıl ciddi ciddi yapabiliyorsun?" "Neden?" "Ama aslında yapacak bir iş yok ki." "Öyle mi sanıyorsun? Ama işimiz başımızdan aşkın bizim." "Kırtasiyecilik tam sana uygun iş," diye ekledi Levin. "Söylesene, eksik bir yanım mı var benim?" "Belki. Yine de senin büyüklüğüne hayranım ve böyle önemli birinin dostu olduğum için gurur duyuyorum. Ama sorumu yanıtlamadın," diye ekledi Levin. Oblonski'nin gözlerinin içine bakmak için umutsuzca bir çaba göstererek. "Peki, peki, peki. Bekle bakalım. Sen de böyle olursun. Karezin eyaletinde 3000 dönüm toprak, seninki gibi kaslar, 12 yaşında kız tazeliğiyle işler yolunda olur elbet. Ama sen de yola geleceksin. Bana sorduğun şeye gelince hiçbir değişiklik yok. Ama uzun zaman ortalıkta görünmemen çok kötü oldu." Levin korkuyla "Neden?" diye sordu. "Hiç. Bunu az sonra konuşuruz. Bu arada söyle bakalım, neden geldin?" Levin yeniden kıpkırmızı kesildi. "Az sonra, az sonra," dedi. "Pekala, tamam," dedi Stepan Arkadyevich. "O halde seni bize götüreceğim ama karımın sağlığı pek iyi değil. Onları şimdi görmek istersen bugün saat 4 ile 5 arasında hayvanat bahçesinde olurlar kesinlikle. Kitty orada kayıyor. Seni orada bulurum. Birlikte bir yerlere gideriz." "Tamam, o halde hoşça kal. Dikkat et, seni bilirim. Unutup da köye dönmeye kalkma sakın," diye bağırdı Stepan gülerek. "Yo, için rahat etsin." Levin neden sonra dostunun meslektaşlarına veda etmediğini anımsadı. Levin dışarı çıkınca Grinevich, "Bu bay çok hareketli biri olmalı," dedi. "Öyledir dostum," dedi Stepan Arkadyevich başını sallayarak. "İşte mutlu bir adam. Karezin eyaletinde 3000 dönüm yer, önünde bütün bir gelecek, gençlik. Bizler gibi değil o." "Siz ne diye yakınıyorsunuz Stepan Arkadyevich?" "Ben mi? İşler kötü," dedi uzun uzun iş çekerek. 6. Oblonski yolculuk nedenini sorduğu zaman Levin kızarmış, sıkıldığı ve baldızını istemeye geldim diye yanıt veremediği için kendine kızmıştı. Çünkü yolculuğunun tek amacı buydu. Levin ve Şçerbatski aileleri Moskova'nın eski soylularındandı ve her zaman sürekli ve dostça ilişkileri olmuştu. Bu bağlar Levin üniversitedeyken daha da güçlenmişti. Dolly ve Kitty'nin erkek kardeşi genç prens Şçerbatski ile hazırlanmıştı Levin. O zamanlar evlerini çok sevdiği Şçerbatskilere sık sık giderdi. Çok garip görünse de Konstantin Levin, Şçerbatskilerin evini, özellikle de ailenin kadınlar bölümünü çok seviyordu. Annesini anımsamıyordu. Tek kız kardeşi kendisinden büyüktü. Bu yüzden de ilk kez Şçerbatskilerin evinde babasının ve annesinin ölümüyle yoksun kaldığı eski soylu ailelerin o kültürlü, dürüst ortamına kavuşmuştu. Bu ailenin bütün üyeleri, özellikle de kadınları, ona gizemli ve şiirsel bir örtüyle çevrilmiş gibi görünüyordu. Onlarda hiç kusur görmediği gibi üstlerini kaplayan o şiirsel örtünün altında en yüce duyguların, en erişilmez kusursuzlukların olduğunu düşünüyordu. Bu üç küçük hanım neden bir gün Fransızca, başka bir gün İngilizce konuşmak, günün bazı saatlerinde sesi çalıştıkları kardeşlerinin yatak odasına kadar çıkan piyano çalmak zorundaydılar acaba? Neden evlerine Fransız edebiyatı, müzik, resim, dans öğretmenleri kabul ediyorlardı? Bazı saatlerde bu üç küçük hanım neden arabayla yanlarında Bayan Linon'la, Dolly uzun, Natalie orta, Kitty de kırmızı çoraplarını sıktığı küçük bacaklarını ortaya çıkaran kısa mantosunu giymiş olarak Tverskoy bulvarında gezmeye çıkıyorlardı? Altın yaldızlı, kokartlı bir kalpak giymiş bir uşağın eşliğinde neden Tverskoy bulvarında gezmeleri gerekiyordu? Levin şu gizemli dünyada olup biten pek çok şey gibi bunları da anlamıyordu hiç. Ama orada yapılan şeylerin tümünün hoş olduğunu biliyordu ve bu gizeme kesinlikle hayrandı. Öğrenim sırasında büyük kız Dolly'ye neredeyse aşık oldu ama o çok geçmeden Oblonski ile evlendi. Levin daha sonra ortanca kıza aşık oldu. Kızlardan birinde tutulma gereksinimi duyuyordu ama hangisine olduğunu tam olarak bilmiyordu. Ama Natalie sosyeteye tanıtılır tanıtılmaz diplomat Lvov ile evlendi. Levin üniversiteyi bitirdiğinde Kitty daha çocuktu. Genç Şçerbatski denizcilik mesleğine girdi ve Baltık Denizi'ne gönderildi. Levin, Oblonski ile dost olmasına karşın Şçerbatskilerle ilişkisi gittikçe azaldı. Ama o yıl kış başında Levin köyde bir yıl geçirdikten sonra Moskova'ya gidip Şçerbatskileri görünce üç kız kardeşten hangisini sevmesi için kendisine ayrıldığını anladı. Levin'e göre hiçbir şey Prenses Şçerbatski ile evlenmek kadar basit görünmüyordu. İyi bir aileden geliyordu, zengin sayılırdı, 32 yaşındaydı ve iyi bir kısmet olarak kabul ediliyordu. Ama Levin aşıktı ve Kitty her yönüyle ona öyle kusursuz görünüyor, onu yeryüzündeki her şeyden öyle üstün, kendisini ona göre öyle aşağı görüyordu ki, ne kendisinin ne de başkalarının ona layık olmadığını düşünüyordu. Bu amaçla gitmeye başladığı kibarlar dünyasında Kitty ile her gün karşılaştığı 2 ay boyunca Moskova yaşamının kargaşası içinde kaldıktan sonra birden ilişkisinin olanaksız olduğuna karar verip köye döndü. Levin'in bu işin olamayacağına inanması, Şerbatski ailesinin gözünde pek parlak bir kısmet sayılmayacağı, Kitty'nin güzelliğine layık olmadığı ve Kitty'nin onu sevemeyeceği gibi düşüncelere dayanıyordu. Ana babanın gözünde sosyetede hiçbir yeri yoktu onun. Oysa aynı yaştaki arkadaşları albay, yaver, üniversite profesörü, banka, demir yolları müdürü ya da Oblonski gibi bir mahkeme başkanı olmuşlardı. O ise kişiliğiyle ilgili oluşabilecek görüşün iyice farkındaydı, inek yetiştirmekle, çulluk avıyla, yapı yapmakla uğraşan sıradan bir toprak sahibiydi. Yani pek yetenekli olmayan, hiç üretmeyen, toplum anlayışına göre işe yaramaz insanların yaptığını yapan biriydi.
Ayrım sonu.